Ayrım 15.
Ama zaman orada da etkisini gösterdi. Yeni kuşak yavaş yavaş alışmaya başladı. Öyle ki belediye fenerinin soluk ışığı altında artık serbestçe hareket ediyor, ona taş sopa ellerine geçen her şeyi fırlatmak gereğini duymuyorlardı. Ay ışığı olduğu geceler kapıdaki fenerleri yakmadıkları için bu iş daha kolaylaştı. Yalnız yılda bir kere köprü donanırdı. Her yıl imparatorun doğum gününde 18 Ağustos gecesinde memurlar köprüyü dallarla çamlarla süslüyor, hava kararmaya başlar başlamaz da dizi dizi kandilleri fenerleri yakıyorlardı. İçine yağ doldurulmuş binlerce teneke kutu köprünün iki tarafına titrek alevlerini döküyordu. Bunlar sadece orta yeri aydınlatıp köprünün iki başıyla dayandığı sütunları karanlıkta bıraktığından bu aydınlanmış bölüm boşlukta yüzüyormuş izlenimini veriyordu. Ama bu kandiller çabuk yanıp tükeniyor, tören de sona eriyordu. Ertesi gün köprü yine eski görünümünü alıyordu. O kuşak çocuklarının gözünde yalnızca bu geçici ışık oyunlarıyla yıkanan köprünün yeni ve alışılmamış, canlı ve derin ama bir rüya gibi kısa ve geçici hayali kaldı. Işıklandırmadan başka yeni hükümet Kapıya'ya temizlik de getirmişti. Eskiden meyve kabukları, karpuz çekirdekleri, fındık, ceviz kabukları rüzgar ya da yağmur gelip onları sürükleyinceye kadar bütün gün köprünün taşlarını kaplardı. Şimdi belediye temizlik işçisi gelip her sabah köprüyü süpürüyordu. Kimse buna itiraz etmemişti. Çünkü insanlar ihtiyaçlarına ve geleneklerine cevap vermese bile temizlikten hoşlanırlar. Ama tabii bu işi kendileri görmemeleri koşuluyla. İşgalin getirdiği bir yenilik daha vardı. Artık kadınlar da Kapıya'ya gelebiliyorlardı. Memur eşleri, kızları, dadıları, hizmetçileri bir süre orada oturup konuşabiliyorlardı. Bayram ve yortu günlerinde sivil ya da asker erkek arkadaşlarıyla gelip oturdukları da görülüyordu. Hiç kuşkusuz Kapıya ile kasabanın kadınları arasında her zaman bir bağıntı ola gelmişti. Delikanlılar köprüden geçen genç kızlara laf atmak ya da gönül ağrılarını dindirmek, onları unutmak ya da onlardan yakınmak için oraya geliyorlardı. Kadınlar yüzünden çok kavgalar da olurdu. Sevgilileri için şarkı söyleyen, sigara içerek sessizce akan suyu seyreden, kendilerini unutmaya çalışan gençler de pek çoktu. Hepimizin tutsağı olduğu, pek az kimsenin kurtulabildiği yoğun heyecanların kefareti böylece ödeniyordu. Gençlerin arasındaki rekabetler de burada çözülür ya da onların hesabı görülürdü. Birçok aşk entrikaları burada hazırlanır, burada kadından, aşktan konuşulur, hayal kurulurdu. Nice aşklar burada alevlenmiş, nice yenileri burada sönmüştü. Ama ne olursa olsun ne Müslüman ne de Hristiyan kadınları hiçbir zaman gelip kapıya da oturmamışlardı. Şimdi artık bütün bunlar değişmişti. Pazarları ve yortu günleri kapıya da şişman yüzlü işçi kadınları görülüyordu. Vücutlarını sıkan korseden etleri taşardı. Yanlarında iyice fırçalanmış, temizlenmiş, kırmızı şeritle pırıl pırıl düğmeli üniformaları içinde çavuşlar bulunurdu. İş günleri ise memurlarla subaylar eşleriyle gezinmeye gelirlerdi. Anlaşılmaz dilleriyle konuşur, kahkahayla güler, istedikleri gibi dolaşırlardı. İşi gücü olmayan bu serbest, neşeli kadınlar az çok herkesi rahatsız ederdi. Halk buna sinirleniyor, şaşırıyordu. Bu davranışları kabul etmediği halde birçok yeniliğe olduğu gibi buna da alıştı. Köprüdeki bütün bu değişiklikler sadece kabukta kalmış, anlamsız ve geçici şeylerdi. Kasabalıların düşüncelerinde, geleneklerinde ve kasabanın dış görünüşündeki çeşitli ve önemli değişiklikler köprünün yanında ona ilişmeden gelip geçti. 300 yıl gelip geçtiği halde üstünde hiçbir iz kalmayan beyaz köprü yeni imparatorun yönetimi altında da hiç değişmeden kalacağı benziyordu. Köprü vaktiyle en büyük sellerin azgın ve karanlık suları altından nasıl hiç dokunulmamış ve yeniden canlanmış gibi bembeyaz çıktıysa bu yenilik ve değişiklik tufanından da öyle muzaffer çıkacağı benziyordu. 12. Şimdi Kapıya'da yaşam daha canlı, daha renkli olmuştu. Bütün gün, hatta gecenin bazı saatlerinde bile bu renkli ve çeşitli kalabalık bizimkiler ve yabancılar, gençler ve yaşlılar adeta Kapıya'da nöbet değiştiriyorlardı. Herkes sadece kendisiyle meşguldü. Onları oraya sürükleyen düşüncelere, zevklere ya da tutkulara kendilerini tümüyle kaptırmışlardı. Bu yüzden başka düşünceler ve kendi üzüntüleri içinde başlarını önlerine eğmiş, hatta Kapıya'da oturanları bile fark etmiyor, gelip geçenleri de görmüyorlardı. Bu geçen çeşitli insanlar arasında Okolişleri Milan Glasinchan'ın da vardı. Uzun boylu, solgun benizli, biraz eğik yürüyen zayıf bir adamdı. Bütün vücudu yarı saydam, sanki ağırlığı yokmuş gibi adım atıyor, yürürken sallanıyor, kilise çocuklarının ellerindeki bayrak gibi de eğiliyordu. Saçları, bıyıkları vaktinden önce ağarmıştı. Gözlerini hiç yerden kaldırmıyordu. Oradan böyle bir uyur gezer gibi geçerken Kapıya'daki insanların davranışlarındaki değişikliğin farkında bile olmuyordu. Şarkı söylemek, tartışmak, hayal kurmak ya da vakit öldürmek için oraya gelip oturanlar çoğu zaman onu görmezlerdi. İhtiyarlar onu unutmuşlardı. Gençler onu hatırlamıyorlardı. Kasabada anlatılanlara, 12 yıl önce Milan hakkında söylenenlere bakılırsa onun alın yazısıyla Kapıya arasında sıkı bir bağlantı vardı. Milan'ın babası, ihtiyar Nikola Glasinchan'ın Sırbistan ayaklanmasının en alevli zamanında kasabaya gelip yerleşmiş, Okolişte'de değerli topraklar satın almıştı. Onun meşru olmayan bir yoldan kazanılmış yüklü bir parayla bir yerlerden kaçıp buraya geldiği tahmin edilmekteydi. Kimsenin elinde bir kanıt olmamakla birlikte herkes bu olasılığa inanıyordu. İki kez evlenmiş, fazla çocuğu olmamış, bir bu Milan'ı yetiştirmişti. Görünüşte ya da gizlide her nesi varsa Milan'a bırakmıştı. Milan'ın da Petra adlı bir oğlu vardı. Eğer kumar gibi kötü bir tutkusu olmasa malı mülkü ona bol bol yeter, hatta evladına da kalırdı. Gerçek Vişegradlılar kumarı sevmezlerdi. Gördüğümüz gibi onların tutkusu büsbütün başkaydı. Kadınlara aşırı düşkünlük, içki, şarkı söylemek ve doğdukları ırmağın kıyısında başıboş gezerek hayal kurmak. İnsanoğlunun her şeyde yeteneği sınırlıdır. Bunda bile. Onun içinde tutkular birbiriyle çatışır, birbirlerini iter, çoğu zaman da biri ötekini bastırır. Bu demek değildir ki kasabada kumara düşkün kimse yoktu. Ama başka yerlere göre kumarcıların sayısı çok azdı. Bunların da çoğu yabancılarla kasabaya yeni gelenlerdi. Her neyse, Milan Glasinchan'ın da bu tutkusu olanlardan biriydi. Daha çocukluğundan beri kendini kumara vermişti. Kasabada oynayacak kimseyi bulamazsa öbür bucağa gider, oradan pazardan dönen bir tüccar gibi ya cebi dolu ya da boş dönerdi. Bazen de hastalanmış gibi yüzü altüst ve sapsarı bir halde, cepleri bomboş, saati, kordonu, hatta tütün kesesi ile sigara tabakası olmadan döndüğü olurdu. Milan Glasinchan'ın her zamanki yeri Vişegrad Çarşısı'nın sonundaki ustami için hanıydı. Orada gündüzleri bile mum ışığıyla aydınlanan penceresiz daracık bir oda vardı. Bu odada her zaman kumarı her şeyden üstün tutan 3-4 kişi bulunurdu. Oraya kapanır, sigara dumanı içinde gözleri kan çanağına dönmüş, boğazları kurumuş, elleri titreyerek ve çilekeşler gibi kendilerini tutkularına feda ederek geceyi gündüze bağlarlardı. Milan gençliğinin büyük bölümünü orada geçirmiş, gücünün de malının da çoğunu orada kaybetmişti. Onu bu büyük tutkusundan tümüyle kurtaracak olan olay, geçtiği zaman yaşı 30'dan fazla değildi. Birçoklarının açıklayamadığı bu olay hayatını da kökünden değiştirdi. Bundan 4 yıl önceydi. Sonbaharda hana bir yabancı geldi. Ne yaşlı, ne genç, ne güzel, ne çirkindi. Orta yaşlı, orta boylu, az konuşan, yalnız gözleri gülen bir adamdı. Kendini bütünüyle giriştiği işe veren bir iş adamı gibi. Geceyi handa geçirdi. Gün ağarırken kumarcıların öğleden beri toplandığı bu küçük odaya düştü. Onu şüpheyle karşıladılar. Ama öylesine sakin ve alçak gönüllü bir hali vardı ki ufak ufak oyuna girdiğinin farkına bile varmadılar. Kazandığından çok kaybediyordu. Kaşlarını çatıyor, şaşkın, güvensiz bir tavırla iç ceplerinden gümüş paralar çıkarıyordu. Oldukça önemli bir miktar kaybettiği sırada dağıtması için kağıtları ona vermek zorunda kaldılar. İlkin yavaş ve ihtiyatla, sonra gittikçe daha canlı ve daha serbestçe dağıtmaya başladı. Heyecansız ama cesaretle sonuna kadar oynuyordu. Sonunda oyuncular birer birer çekilmeye başladılar. İçlerinden biri altın kordonunu kağıtlardan birinin üstüne koydu. Ama yabancı sadece parayla oynadığını ileri sürerek soğuk bir tavırla bunu reddetti. Yatsıya doğru oyun sona erdi. Çünkü hiç kimse de para kalmamıştı. En son Milan kalmıştı. Onun şekilde zorunda kaldı. Yabancı nazikçe vedalaşarak odasına çekildi. Ertesi gün tekrar oynadılar. Yabancı yine kah kazandı, kah kaybetti. Ama hep kazancı kaybından fazlaydı. Kasabalılar bir kez daha parasız kaldılar. Ellerine bakıyor, kolunun içine dikkat ediyor, her yandan onu göz hapsinde bulunduruyorlardı. Ama ne yapsalar kar etmiyor, yine yabancı kazanıyordu. 31 oynuyorlardı. Bu çocukluklarından beri oynadıkları kötü şöhretli ama çok basit bir oyundu. Ne var ki yabancının oyun tarzını bir türlü kavrayamadılar. Bazen elinde 20 hatta 30 olduğu halde kağıt çekiyor, bazen de 25'te kalıyordu. Önüne sürülen parayı büyük küçük hepsini kabulleniyordu. Oyuncuların ufak tefek mızıkçılıklarına göz yumuyor ama daha büyüğü, daha göze çarpanı oldu mu fazla konuşmadan soğuk bir hareketle önlüyordu. Han'da bu yabancının bulunuşu Milan'ı sıkıyor ve sinirlendiriyordu. O günlerde kendini iyi hissetmiyor, ateşi varmış gibi bütün vücudu ağrıyordu. Bir daha oynamamaya karar veriyor ama yine de oynuyor, son parasına kadar kaybediyordu. Utanç ve öfke içinde evine dönüyordu. Dördüncü ya da beşinci akşam kendini tutabildi ve evinde kaldı. Para tedarik etmiş ve giyinmişti ama ilk kararını değiştirmedi. Başı kurşun gibi ağrıdı, nefesi daralıyordu. Ne yediğinin farkında olmadan birkaç lokma atıştırdı, sonra birkaç kez kapı önüne çıktı. Sigara içti, dolaştı. Bu berrak sonbahar gecesinde ayaklarının dibinde uzanan cansız şehri seyretti. Böyle dolaşalı çok olmuştu. Birden yolun üstünde ilerleyen bir gölge gördü. Gelip evinin tahta perdesi önünde durmuştu. Birisi, "İyi geceler komşu," dedi. Onu sesinden tanımıştı. Han'daki yabancıydı. Adam herhalde onunla konuşmaya gelmişti. Milan tahta perdeye yaklaştı. Yabancı oradan geçmekte olan biriymiş gibi sakin ve kayıtsız, "Bu gece Han'a gelmeyecek misin?" diye sordu. "Bugün pek canım istemiyor ama ötekiler orada. Artık kimse kalmadı. Bu akşam her zamandan önce dağıldılar. Gel seninle ikimiz bir oyun çevirelim. Artık çok geç oldu. Gidecek yer de kalmadı. Gider aşağıda kapıya da otururuz. Şimdi ay doğacak." Milan ama sırası değil diye direniyordu. Konuşan başkasıymış gibi kendi sesi kendine yabancı geliyordu. Adam durmuş bekliyordu. Sanki onun söylediğinden başka türlü davranmasına imkan yokmuş gibi. Milan bu yabancıya karşı gelmek istediği ve ondan tiksindiği halde bahçe kapısını açtı ve adamla gitti. Sözleri, düşünceleri ve iradesinin son hamleleriyle onu saran bu gücün etkisinden kurtulmaya, ona karşı koymaya çalışmasına rağmen yine de adamla birlikte gitti. O Kolişte yokuşunu çabucak indiler. Artık küçülmeye başlayan ay Stanishevatsa'nın arkasında yükseliyordu. Köprü sanki gerçek değilmiş ve sonu yokmuş gibi görünüyordu. Çünkü iki ucu da beyaz bir sis tabakası altında kayboluyor, temelindeki sütunlarsa karanlıkta kalıyordu. Sütunların yalnız birer yanı aydınlanmış, öbür yanları tümüyle gölgede kalmıştı. Bu karanlık ve aydınlık çizgiler birbirini kesiyor, köprüde ışıklarla karanlıkların oyunundan doğmuş tuhaf bir arabeske benziyordu. Kapıya da bir tek canlı yaratık yoktu. Oturdular. Yabancı kağıtlarını çıkardı. Milan bir kez daha itiraz etmek istedi. Rahat olmadıklarını, kağıtları göremediklerini, parayı seçemediklerini söyledi ama yabancı kulak asmadı. Oyun başladı. Önceleri tek tük konuştular ama oyun kızışınca büsbütün sustular. Yalnızca sigara sarıyor, birini söndürüp birini yakıyorlardı. Kağıtlar birçok kez el değiştirdi. Sonunda yabancının elinde kaldı. Çiğden ıslanmış olan taşların üstüne düşen paralar ses çıkarmıyordu. Milan'ın çok iyi bildiği an gelmişti. Yabancı 29 sayısı varken ikili çekiyor, sayısı 30'u bulunca da birli çekiyordu. Milan'ın boğazı kuruyor, gözleri kararıyordu. Yabancının yüzü ay ışığında her zamankinden sakin görünüyordu. Bir saat geçmeden Milan bütün parasını yitirdi. Yabancı gidip evden para almasını söyledi. Hatta onunla birlikte gitmeyi bile teklif etti. Gidip geldiler ve yine oyuna devam ettiler. Milan bir kör ve dilsiz gibi oynuyordu. Kağıtları tahmin etmeye çalışarak hangisini istediğini de işaretlerle anlatıyordu. Sanki oyun kağıtları nefes bile aldırmayan bu umutsuz düelloda bir ayrıntı, bir tür nedendi. Milan tekrar parasız kalınca yabancı yine gidip evden almasını söyledi. Ama bu sefer onunla gitmeyi gerekli görmedi. Kapıya da oturup sigarasını içti. Onunla birlikte gitmeyi gerekli görmemişti çünkü artık Milan'ın onu aldatıp kaçmasına imkan yoktu. Milan onu dinledi. Hiç karşı koymadan gidip geldi. O sırada şansı birden döndü. Kaybettiklerini kazanmaya başladı. Heyecandan boğazındaki düğüm büsbütün sıkışmıştı. Yabancı ortaya sürülen parayı iki, sonra da üç katına çıkardı. Oyun gitgide hızlanıyor, sertleşiyordu. Kağıtlar ıslık çalıyor, altın ve gümüş paralar aralarında mekik dokuyordu. Mila'nın soluğu kesiliyor, ay ışığıyla yıkanan bu sakin gecede kah terliyor, kah üşüyordu. Oynuyor, kağıt dağıtıyor, kağıtlarını saklıyordu. Bunu keyfi için değil, kendini zorunlu hissettiği için yapıyordu. Ona öyle geliyordu ki bu yabancı sadece duka altınlarını çekmekle kalmıyor, kemiğinin iliklerini, damarlarındaki kanı da damla damla emiyordu. Ve her kaybedişte gücünü, iradesini de kaybediyor, arada bir yan gözle hasmına bakıyor, karşısında şeytanın korkunç dişlerini, ateşten gözlerini görecek sanıyordu. Ama yabancının yüzü tersine, her zamanki gibi gündelik işini, sevimsiz ve tatsız bir işi bitirmeye azmetmiş bir insan gibi sakin ve duygusuzdu. Milan bir kere daha bütün parasını kaybetti. Yabancı ona bu sefer hayvanlarını, mallarını ve topraklarını oynamayı önerdi. Ben ortaya pırıl pırıl 4 Avusturya atını koyarım, sen de eğeriyle birlikte Dora atını. Kabul mü? Kabul. Dora at böylece gitti. İki yük beygiriyle inekler buzağlarda onu izledi. Yabancı işini bilen bir tüccar gibi Milan'ın ahırındaki hayvanları birer birer sayıyordu. Sanki o evde doğmuş büyümüş gibi her birinin değerini de tahmin ediyordu. Bak, ben 11 duka altını koyuyorum, sen de sal kuşu adlı tarlanı. Söz mü? Söz. Yabancı kağıt veriyordu. 5 kağıtlı Milan'ın 28 sayısı vardı. Yabancı sükunetle sordu. Daha ister misin? Milan güç işitilen bir sesle bir tane daha dedi. Bütün kanı yüreğine çekilmişti. Yabancı ağır ağır kağıdı çevirdi. Bir ikiliydi. Kurtarıcı bir kağıt. Milan kayıtsız görünmeye çalışarak dişleri arasından yeter dedi. Sinirli bir hareketle kağıtlarını toplayıp sakladı. Kaç sayısı olduğunu hasmının tahmin etmemesi için yüzüne ilgisiz bir görünüş vermeye çalışıyordu. Bunun üzerine yabancı kendisi için açık olarak kağıt çekmeye başladı. 27'ye gelince durdu. Sakin sakin Mila'nın gözlerinin içine baktı ama beriki gözlerini yere indirdi. Yabancı bir kağıt daha açtı. Bir ikili gelmişti. Belli belirsiz içini çekti. 29'da kalmaya niyetli görünüyordu. Kazanma olasılığının heyecanı içinde Mila'nın beynine kan hücum etmişti. Ama tam o sırada yabancı sıçradı, göğsünü kabarttı, başını arkaya attı. Yine ikili. Üç ikilinin üst üste gelmesi biraz tuhaftı. Ama olmuştu işte. Milan bu açık kağıdın içinde tarlasını tıpkı ilkbaharda olduğu gibi toprağa kabartılmış, sürülmüş haliyle görüyordu. Bu toprak izleri sanki kasırgaya tutulmuş gibi etrafında dönüyor, dönüyordu. Yabancının sesi onu kendine getirdi. 31, tarla benim. Sonra sıra öteki tarlalara, iki eve, Osaynitsa'daki meşe ormanına geldi. Arada sırada Milan kazanıyor ve hırsla birkaç duka topluyordu. O zaman umut altın gibi parlıyordu. Ama bir iki şanssız elden sonra parasız kalınca yine malına oynamaya başlıyorlardı. Kumar bir sel gibi hepsini silip süpürdükten sonra oyuncular bir an durdular. Nefes almak için değil, bundan ikisi de korkuyordu. Nesini oynayabileceklerini düşünmek için durmuşlardı. Yabancı soğukkanlılığını koruyordu. İşin birinci bölümünü başarıyla bitirip ikincisine başlamak için sabırsızlanan bir işçiye benziyordu. Milan donmuş kalmıştı. Her yanı uyuşmuştu. Kanının kulaklarında çarptığını duyuyor. Üstünde oturduğu sıra sanki kah havalanıyor, kah yerin dibine iniyordu. O sırada yabancı genizden gelen o ahenksiz sesiyle "Biliyor musun ne yapacağız dostum?" dedi. "Bir el daha çevirelim. Ya hep ya hiç. Ben kaybedersem bu akşam bütün kazandıklarımı geri vereceğim. Sen de hayatını. Kazanırsan her şey senin. Tıpkı eskisi gibi para, hayvanlar, toprak. Ama kaybedersen kendini kapıya'dan Dirina'ya atacaksın." Bütün bunları kendini tümüyle kumara vermiş iki kumarcı arasındaki sıradan bir anlaşma gibi ilgisiz, soğuk bir tavırla söylemişti. Milan hissediyordu ki onun için ruhunu kaybetmek ya da kurtarmak zamanı gelmişti. Yerinden kalkmaya, varını yoğunu alıp götüren, şimdi de canını almak isteyen bu korkunç kasırgadan sıyrılmaya çalışıyordu. Ama adam bir bakışla onu yerine oturttu ve sanki handa 3-5 kuruşa oynuyorlarmış gibi başını eğdi, elini uzattı. İkisi de birer kağıt çekti. Yabancı bir dörtlü, Milan bir onlu çekmişti. Kağıt dağıtmak ona düşüyordu. Birden umutlandı, kağıtları dağıttı. Yabancı boyuna kağıt istiyordu. Bir tane, bir tane daha. Ancak 5 kağıt çektikten sonra yeter dedi. Artık sıra Milan'a gelmişti. 28'e gelince durdu. Yabancının üst üste duran kağıtlarına esrarlı yüzüne baktı. Kaç sayısı olduğunu tahmin etmek imkansızdı ama 28'den fazla olduğu kesindi. Hem bu gece öyle az sayıda durmak niyetinde değildi. Üstelik 5 kağıt çekmişti. Bütün cesaretini toplayarak Milan bir kağıt daha açtı. Dörtlüydü. 32 yapıyordu. Oyunu kaybetmişti. Kağıda bakıyor, bir türlü gözlerine inanamıyordu. Her şeyi birden kaybetmiş olması ona imkansız görünüyordu. Başından kaynar sular dökülür gibi oldu. Birden her şey gözünde aydınlandı. Hayatın değerini anladı. Onu hem kasabalılarla hem yabancılarla, hatta bazen kendi kendine bile oynamaya sürükleyen o uğursuz tutkusunu bütün dehşetiyle gördü. Her şey sanki birden güneş doğuyormuş gibi aydınlanmıştı. Oyun oynadığı ve kaybettiği acaba bir rüya mıydı? Her şey gerçekti. Hem karşılanamayan, önüne geçilemeyen bir gerçek. Bir şeyler yapmak, inlemek, bağırmak, birini yardıma çağırmak istedi ama içini çekmeye bile gücü kalmamıştı. Yabancı yanı başında bekliyordu. Birden kıyıda bir yerde bir horoz yüksek ve pürüzsüz sesiyle kokoriko diye öttü. Çok yakında olmalıydı. Kanatlarının çırpışı bile duyuluyordu. O saniye dağınık duran kağıtlar ani bir kasırgaya tutulmuş gibi uçtu, paralar da dağıldı ve kapıya yıkılacakmış gibi ta temellerinden sarsıldı. Milan korkudan gözlerini kapadı. Artık ölmek üzere olduğuna inanmıştı. Tekrar gözlerini açtığı zaman kendini yalnız buldu. Hasmı bir sabun köpüğü gibi yok olmuştu. Onunla birlikte taşların üzerindeki kağıtlar, paralar da uçup gitmişti. Eksilmeye başlayan ay portakal renginde ufukta gözüküyordu. Serin bir rüzgar çıkmıştı. Derinliklerde suyun gürültüsü gittikçe artıyordu. Milan üstünde oturduğu taşı ihtiyatla yokladı. Kendini toplamaya, nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ne olmuştu acaba? Sonunda güçlükle yerinden kalktı. O Korişte'deki evine doğru yollandı. Sendeleyerek, inleyerek yürüyordu. Evin önüne gelince yaralı bir kuş gibi oraya yığıldı. Vücudu bütün ağırlığıyla kapıya çarptı. Ailesi uyanarak onu yatağına taşıdı. 2 ay boyunca ateşler içinde yandı, sayıkladı. Kimse iyileşeceğini ummadı. Rahip Nikola geldi. Ona son kutsal töreni yaptı ama yine de iyileşti ve kalktı. Kalktı ya, artık o eski adam değildi. Vaktinden önce çökmüş, ihtiyarlamıştı. İnsanlardan kaçıyordu. Az konuşuyor, elinden geldiği kadar az kimseyle görüşüyordu. Artık gülmek nedir bilmeyen yüzünde sürekli olarak üzgün bir dikkat, bir bekleyiş vardı. Yalnızca evi ve işleriyle uğraşıyordu. Sanki hayatında hiç dost ahbap edinmemiş gibi yaşıyordu. Hastalığında rahip Nikola'ya o gece kapıya da başından geçenlerin hepsini anlatmıştı. Bunu en iyi dostuna da anlatmıştı. Çünkü bu sırla yaşayamayacağını anlamıştı. Tabii bu her tarafta duyuldu. Olanlar yetmiyormuş gibi ona eklemeler de yaptılar, süslediler. Sonra her zaman olduğu gibi meşgul olunacak yeni bir şey çıkınca unutup gittiler. Ama Milan, Glasinçani'nin gölgesi kalan adam yaşıyor, çalışıyor, kasabalar arasında gidip geliyordu. Genç kuşak onu ancak bugünkü haliyle tanıyor, başka türlü olabileceği akıllarına bile gelmiyordu. Kendisi de her şeyi unutmuş gibi davranıyordu. Kasabaya inmek için evinden çıktığı zaman köprüyü ağır adımlarla geçiyor, kapının önüne gelince hiç heyecan duymuyordu. Bu beyaz taş sıraların dizildiği ve tasasız insanların oturduğu sofanın dünyanın bir ucundaki o korkunç yerle bir gece kumar oynadığı, varını yoğunu kaybettiği, hatta hem bu dünyada hem öbür dünyada ruhunu tehlikeye koyduğu o uğursuz yerle bir ilgisi olacağını aklından bile geçirmiyordu. Milan o geceki serüvenini çoğu zaman evinin önünde düşüp bayıldığında gördüğü bir kabusa veriyordu. Bu hikayeyi dinleyen rahip Nikola ile iki arkadaşı da bunun ateşi ateşin etkisiyle bir çeşit sayıklama, bir karabasan olduğu kanısındaydılar. Çünkü şeytanın 31 oynayacağına ve mahvetmek istediklerini kapıya sürükleyeceğine kimse inanmıyordu. Ama kimi zaman insanın başından böyle karmaşık, öyle acı şeyler geçer ki onda şeytanın parmağı olduğuna inanmamak güç olur. Çünkü ancak bu biçimde ona bir anlam verilebilir, onu katlanılabilir bir hale sokabilir. Kısacası şöyle ya da böyle şeytanın yardımıyla ya da onsuz, uykuda veya gerçekte kesin olan bir şey varsa o da Mila'nın bir gece içinde sağlığını, gençliğini, önemlice bir parasını kaybettiği bir mucize kabiliğinden de kumar tutkusundan kurtulduğudur.